Ayrım 18, Sızıntı, Wikileaks'te ünlü Türkler, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, sayfa 267. PKK ile görüşmeler ve sınır ötesi harekat. Bu bölümde Kürt meselesine ilişkin iki önemli belgeden söz edeceğiz. İlki Kürt meselesinin çözümüne ilişkin hükümetin PKK lideri Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmeleri irdeliyor. Türkiye'de uzun süre boyunca konuşulan Kürtçe açılımına sonuçta hükümet tarafından ara verildi. Başbakan Erdoğan 2008 yılından beri değişik reformlar çerçevesinde tartışılan Kürt sorununa ilişkin "Kürt sorunu yoktur, benim Kürt vatandaşlarımın sorunları vardır" açıklamalarında bulundu. Oysa ABD'nin Irak'tan çekileceğinin belli olmasıyla beraber Kuzey Irak'ın güvenliği konusu tartışma konusu olmaya başlamıştı. AKP hükümeti uzun süredir ekonomik inşa sürecine katıldığı Kuzey Irak'ın siyasal garantörlüğünü üstlenme yoluna da gitti. Bu denklem içerisinde Türkiye'nin kendi içindeki Kürtler ile sorunlarını çözme zorunluluğu belirdi. İşte Kürt açılımı bu yüzden gündeme geldi. Türkiye'nin topraklarında önemli bir taşıyıcı rol üstlendiği Nabucco projesi, Irak petrolünün batıya taşınacağı güzergahın güvenliğini tartışılmaz derecede önemli kılıyordu. Türkiye böyle bir projenin içinde yer alabilmek için de Kürt meselesini çözmek ya da daha net söylersek PKK ile çatışmasını bitirmek zorundaydı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün "güzel şeyler olacak" diyerek başlattığı açılımın adı önce Kürt açılımı olarak tarif edildi. Ardından demokrasi açılımı ve son olarak milli birlik projesi oldu. Açılım koordinatörü olarak tayin edilen İçişleri Bakanı Beşir Atalay, ellerinde hali hazırda bir proje olmadığını, süreç içinde atılacak adımları belirleyeceklerini söyledi. Kapalı kapılar ardında polis akademisinde hükümete yakın gazetecileriyle açılım toplantısı yapıldı. Toplantı sonrası Hasan Cemal ve Cengiz Çandar hükümetin Abdullah Öcalan ile görüştüğünü yazılarında ilan ettiler. Nihayetinde açılım 19 Ekim 2009 tarihinde bir yol kazasına uğradı. Başbakanın yurt dışındaki Kürtlere Türkiye'ye dönme çağrısı yapmasının ardından Abdullah Öcalan'ın talebiyle bir grup PKK'lı Habur'dan Türkiye'ye giriş yaptı. Habur'da kurulan çadır mahkemesinde gelen PKK'lılar pişman olmadıklarını söylemelerine rağmen pişmanlık yasası uygulanarak serbest bırakıldılar. Binlerce DTP'li sınırdan geçen PKK'lıları gösterilerle karşıladı. Görüntüler hükümete karşı tepkileri arttırdı, açılım da yavaş yavaş kapandı. Abdullah Öcalan'ın her hafta avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamalardan İmralı'da Öcalan ile görüşmelerin her şeye rağmen sürdüğü anlaşılıyordu. Öcalan açıklamalarında devlet yetkilileriyle müzakereler yaptıklarını defalarca söyledi. Kendi pozisyonunu "ben devlet ile PKK arasında aracıyım" sözleriyle tarif etti. Başbakan Erdoğan, Öcalan ile hükümetin görüşme yaptığı iddialarına ilginç tepkiler verdi. MHP lideri Bahçeli, Öcalan ile görüşmeler yapıldığını iddia ettiğinde Başbakan Erdoğan çok kesin bir dille bunu reddetti. Ama daha sonra hükümet olarak değil devlet olarak görüşmeler yapıldığını söyledi. Örneğin Başbakan Erdoğan 24 Ağustos 2010 tarihinde Öcalan ile görüşmelere ilişkin şöyle konuştu. "Biz siyasi iktidar olarak hiçbir zaman bir terör örgütüyle görüşmeler yapmayız. Şu veya bu şekilde çeşitli kurumlarıyla bu tür bazı münasebetler gerekirse devlet onu kendisi yapar. Mesela devletin istihbarat kurumu vardır. Bu bir istihbarat görevidir. Bu görev de nedir? Bazı kilitleri açmak içindir, çözmek içindir. Bunları yapar ama hiçbir zaman siyasi irade kalkıp da muhatap alıp masaya oturmaz." Başbakan isim vermese de Öcalan ile devletin görüştüğünü ve bu görüşmeleri MIT'in yaptığını kabul ediyordu. Başbakan Erdoğan 13 Nisan 2011'de Strasbourg'da Öcalan ile görüşmelere ilişkin şunları söyledi. "Devlet istediği kişiyle, istediği zaman, istediği elemanlarıyla görüşür. Hükümet olarak biz devletin organlarını bu noktada kullanmayacağız da ne yapacağız?" Abdullah Öcalan ise 20 Mart 2011'de görüşmelere ilişkin şöyle konuştu. "Burada yapılan görüşmeler tarihi önemdedir. Bu görüşmelerde bulunanlar devletin önemli ve ciddi kurumlarının temsilcileridirler. Benim üzerimden sürecin yürütülmesinin daha pratik ve hızlı sonuç alıcı olduğu kanaatindeler. Pratik öneriler aşamasına gelmiş bulunmaktayız." Öcalan'ın sözünde dikkat çekici olan noktalardan biri sürecin kendisiyle daha hızlı yürüdüğü tespiti. Öcalan'ın dışında başka yollarla da görüşmelerin denendiği bu ifadelerden anlaşılıyor. Nitekim 2011 Eylül'ünde internete PKK yöneticileriyle MİT arasında yapılan müzakerelerin ses kaydı düştü. Kayıtlardaki ifadelerden bugün MİT müsteşarı olan Hakan Fidan'ın başbakanın görevlendirmesiyle PKK yöneticileriyle görüştüğü anlaşılıyordu. Hatta MİT Öcalan ile PKK yöneticileri arasında mektup alışverişine aracılık yapıyordu. Erdoğan ve Gül PKK'ya aftan yana. İşte Alman Die Welt gazetesinde yayınlanan bir WikiLeaks belgesi bu konuda oldukça açıklayıcı bir yere oturuyor. Belgede AKP hükümeti ile PKK arasında gizli müzakereler yapıldığı anlatılıyor. Bağdat kaynaklı 13 Mart 2008 tarihli ABD raporu, Başbakan Erdoğan'ın PKK ile müzakereler için MİT Müsteşarı Emre Taner'i görevlendirdiğini gösteriyor. Belgede ABD'nin Irak Büyükelçisi ile Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin görüşme notları yer alıyor. Talabani, Büyükelçi Ryan Croker'a Mart 2008'de gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretinde Başbakan Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin ayrıntılı bilgi veriyor. Talabani, Croker'a Erdoğan'a Ankara'nın PKK'ya saldırı öncesinde MİT Müsteşarı Taner'i PKK ile görüşmesi için göndermedeki zamanlamasının yanlış olduğunu söyledim ifadesini kullanıyor. Talabani, Aralık 2007'de Erdoğan'ın Taner'i PKK ile görüşmek üzere görevlendirdiğini, ancak ordunun PKK operasyonu ile Taner'in zor durumda kaldığını anlatıyor. Talabani, Erdoğan'ın kendisine Taner'in PKK ile görüşmesinin ardından TSK baskısıyla operasyonun başladığını söylediğini de aktarıyor. Talabani'nin ifadelerinde ilginç bir ayrıntı daha var. Buna göre Emre Taner PKK ile dağda görüşmek istemiş, ancak PKK güvenlik gerekçesiyle bunu kabul etmemiş. Talabani, Erdoğan ve Gül ile görüşmesinde PKK'ya af meselesinin de konuşulduğunu, her iki liderin de PKK'ya aftan yana olduğunu aktarıyor. Brüksel'de PKK ile görüşme. 14 Ocak 2008 tarihinde Bağdat Büyükelçiliğinden gönderilen belge, MİT Müsteşarı Emre Taner'in bu ilişkilerini doğrular nitelikte. Kripto'da Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani, ABD'li diplomatlara şu ifadeleri kullanıyor. Barzani'yi PKK'ya yönelik saldırıları ve ABD'yi eleştiren açıklamalar yapmaması konusunda uyardım. O da ikna oldu. Erbil'de bir araya geldik ve PKK'ya karşı daha sert olunması konusunda uzlaştık. Barzani görüşme sonrasında PKK'ya bir elçi gönderdi. Mesajda bütün saldırıları durdurup Kuzey Irak'ı terk edin, yoksa üzerinize peşmerge güçlerini göndereceğim dedi. PKK lider kadrosu bu mesajın ardından Başbakan Erdoğan'a bir mektup yazdı. Bu mektup bizim aracılığımız ile MİT Müsteşarı Emre Taner'e iletildi. Ardından Taner PKK lideriyle bir görüşme yapmak istediğini bize bildirdi. Biz de PKK'nın Avrupa'daki liderlerinin iletişim bilgilerini kendilerine aktardık. Brüksel'de PKK lideri ile Emre Taner arasında gizli bir görüşme gerçekleşti. İki tarafta görüşmenin olumlu geçtiğini bize bildirdiler. Türk hükümeti içerisinde görüşmenin gerçekleşmesine karşı çıkanlar vardı. Ancak bu konuda da Washington'ı Türk hükümetini teşvik etmesi için devreye soktuk. Washington, Erbil-Ankara hattında Kürt açılımının nasıl bir gereksinim haline geldiğini kripto gösteriyor. Kuşkusuz PKK liderleriyle Emre Taner'in Brüksel'de görüşmesi belgenin en önemli ayrıntısı. Bugünün MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın da katıldığı görüşmenin ses kaydının internete sızması ile Brüksel toplantılarından kamuoyu da haberdar oldu. PKK-MİT görüşmeleri böylece WikiLeaks belgeleri ile de resmileşmiş oldu. Öcalan üzerinden PKK ile yapılan görüşmeleri açıkça teyit eden bir başka gelişme 12 Haziran 2011 seçimleri sonrasında ortaya çıktı. Evet, seçimlere kadar hemen herkes Öcalan ile MİT arasında görüşme olduğunu söylüyordu. Milliyet yazarı Aslı Aydın Taşbaş, Kandil görüşmelerinin perde arkası başlıklı 23 Mayıs 2011 tarihli yazısında PKK-devlet görüşmelerini aşama aşama anlatıyor, son olarak MİT müsteşarlığının Emre Taner'den Hakan Fidan'a geçmesine rağmen MİT-İmralı görüşmelerindeki rolünü sürdürdüğü ifadelerini kullanıyordu. 12 Haziran seçimlerinden sonra ise çok önemli bir rapor yayınlandı. Gazeteci Cengiz Candar'ın TESEV için hazırladığı PKK nasıl silah bırakır başlıklı rapor, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den, Adalet Bakanı Sadullah Ergin'e, eski İçişleri Bakanı Beşir Atalay'dan, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'a geniş bir devlet erkanı ile görüşülerek yazıldı. Raporda PKK devlet görüşmelerinin tarihi ayrıntısıyla ele alındı ve bugün görüşmeleri MİT'in inisiyatifinde Adalet Bakanlığı'ndan katılımlarla gerçekleştiği açıkça belirtildi. Çandar MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile ilgili olarak İmralı'da Abdullah Öcalan ile diyaloğu yürüten Milli İstihbarat Teşkilatı MİT Müsteşarı Hakan Fidan ifadesini kullanıyordu. Bu rapor bir anlamda kurumun görüşmeleri teyit etmesiydi. 2011 Eylül'ünde çıkan ses kaydı ise taraflar arasındaki görüşmelerin içeriğinin fotoğrafını verdi. Kuşkusuz devletin diğer kurumları da daha önceki görüşmeleri kabul etti. Öyle ki 2011 yılının Ağustos ayında Milliyet Gazetesi'ne röportaj veren emekli Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, görüşmelerin gizli yapılması gerektiğini söyledi. 12 Haziran 2011 seçimleri sonrası yeniden dile getirilen Öcalan ile görüşerek Kürt sorununu çözme girişimi tekrar başarısız oldu. Temmuz ayında Öcalan görüşmelerin müzakere aşamasına geldiğini, Barış Konseyi kurulması konusunda anlaştıklarını söylemesine rağmen 14 Temmuz'da Diyarbakır Silvan'da gerçekleşen PKK saldırısı ile en azından görüntüde görüşmeler karşılıksız kaldı. Ancak 12 Haziran seçimlerinden 14 Temmuz'a kadar geçen bir ay, Türk siyasetinde neredeyse tüm aktörler devletin bazı kurumları ile PKK arasındaki görüşmeleri WikiLeaks belgelerinde yer aldığından daha da derinlikli biçimiyle kabul etti. 2011 Eylül'ünde ortaya çıkan kayıt ise müzakerenin tescil edildiği en önemli kanıt oldu. Sınır ötesi harekat. WikiLeaks'in yayınladığı 26 Haziran 2007 tarihli Paris kaynaklı belgede Türkiye'yi ilgilendiren önemli bilgiler içeriyor. Belgede ABD'li müsteşar William Burns ile Fransız siyaset direktörü Gerard Aron'un akşam yemeğinde gerçekleşen görüşmesinin içeriği değerlendiriliyor. İkili Türkiye üzerine de kısa bir görüş alışverişinde bulunuyor. ABD'li müsteşar Burns, PKK'nın kısa süre önce ilan ettiği ateşkesten söz ederken, ABD'nin Ankara'ya Irak sınırını aşacak bir operasyonun olumsuz sonuçlarını ilettiğini anlatıyor. Arod ile Sarkozy ve diplomasi danışmanı Jean-David Levitt'in Türkiye ile gerilimi azaltmak üzere AB'ye katılım sürecinde 35 başlığın 31'inin müzakereye açılmasında Türkiye'ye destek vermeyi düşündüklerini anlatıyor. Bu başlıkların Türkiye için gündeme getirdikleri ayrıcalıklı ortaklık içinde kullanılabilir olacağına dair bilgi veriyor. Arod Ermeni soykırımı yasa teklifinin Fransız senatosundan geçmeyeceği yolunda güvencenin de Türk hükümetine iletildiğini söylüyor. Belgenin ABD'ye gönderildiği tarihten yaklaşık 8 ay sonra 21 Şubat 2008 tarihinde Güneş Harekatı adıyla PKK'ya karşı sınır ötesi operasyon gerçekleştirilmişti. Operasyonun 8 gün içinde bitmesi tartışma yaratmış, dönemin CHP lideri Deniz Baykal, "Birileri istedi, operasyon bitti," demişti. ABD'yi ima eden Baykal'ın sözlerine dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt çok sert tepki vermişti. Bir önceki belgede Talabani'nin açıklamasıyla birleşince hem ABD'nin hem Kuzey Irak yönetiminin hem de bizzat hükümetin PKK'ya operasyona karşı olduğu anlaşılıyor. Operasyonun TSK'nın fikri olduğu ve bu konuda yalnız kaldığı düşünülebilir. Zira Erdoğan'ın MİT müsteşarını PKK ile görüşmek için görevlendirmesinin ardından gerçekleşen operasyonun bu konuda hükümeti de rahatsız ettiği WikiLeaks belgeleriyle ortaya çıkmış durumda. Ankara-Erbil-Washington hattında PKK pazarlıkları. Irak işgalinden sonra ortaya çıkan en önemli gerçek artık ABD ile Türkiye'nin fiilen komşu olmasıydı. Irak'taki otorite boşluğu ise PKK için önemli bir örgütlenme alanı yaratmıştı. Askeri kamplarını İran-Irak sınırında Kandil Dağı'nda konumlandıran PKK, böylece yeni siyasi denklem içerisinde tüm olası tehlikelere hazırlıklıydı. Gerektiğinde Irak ya da İran içlerine çekilebiliyor ya da kuzeyde Türkiye dağlarına kuvvetlerini kaydırabiliyordu. Siyasi olarak ise örgüt özellikle Kuzey Irak'taki siyasi boşluğu kendi lehine çevirdi. Yalnızca Irak'ta faaliyet yürütecek Kürdistan Demokratik Çözüm Partisi'ni PÇDK kuran PKK bölgede yerel bürolar açtı. Hatta PKK adına Bağdat'ta bile faaliyet yürüten bürolar vardı. Kendi varlığını bölgede meşrulaştırdı. 90'lı yıllar boyunca çatıştığı KDP ve KYB ile barışçı ilişkiler kurdu. Abdullah Öcalan'ın da talimatıyla PKK, Irak'ta federatif sistemi savundu. Kuzey Irak'ta günden güne büyüyen yeni Kürt otoritesini olumlu karşıladı. PKK'nın Kuzey Irak'ta günden güne büyüyen siyasi ve askeri varlığı, doğal olarak bölgenin gerçek sahibi ABD ile Türkiye'yi, daha açık söylersek bölgeye ilişkin güvenlik algısı en yüksek kurum olan TSK'yı karşı karşıya getirdi. Türkiye'de hükümet her ne kadar ABD ve bölgedeki aktörler KDP-KYB ile iyi ilişkilere sahip olsa da Türkiye'nin PKK'ya ilişkin politikası bu uyumun bozulmasına sebep oldu. Türkiye'nin ABD'den beklentisi PKK'yı KDP ve KYB ile birlikte tesis ettiği Kuzey Irak'tan tasfiye etmesiydi. ABD'nin Türkiye'den beklentisi ise Türkiye'nin Kuzey Irak'taki istikrarı desteklemesi ve bölgeye ekonomik, siyasi, sosyal olarak yardımcı olmasıydı. İki beklentinin çakışması ise ancak PKK'nın tasfiyesiyle mümkündü. Ancak ne ABD ne KYB, KDP bu konuda gönüllüydü. İşte bu durum TSK'nın PKK ile tansiyonun yükseldiği anlarda Kuzey Irak'a sarkma riskini beraberinde getiriyordu. ABD'yi yakından ilgilendiren bu gerginlikten elbette WikiLeaks belgelerinde de bahsediliyordu. Türk askeri istemiyoruz. ABD'nin Irak'a müdahale etmeye hazırlandığı günlerde KDP lideri Mesut Barzani'nin Ankara'ya yaptığı ziyaretin değerlendirmesi 10 Ocak 2003 tarihli belgede görülebiliyor. Büyükelçi Robert Pearson'ın onayıyla Washington'a gönderilen Baş Müsteşar Robert Deutsch'un kaleme aldığı kriptoda Barzani, Kuzey Irak'ta Türk askeri görmek istemediğini çok net olarak ifade ediyor. Barzani bize Türkler ABD öncülüğündeki bir koalisyonun parçası olarak bile gelseler, KDP'nin buna itiraz edeceğini ve Türkleri ABD ile Birleşik Krallık gibi kurtarıcılar olarak değil, işgalciler olarak göreceğini söyledi. Barzani, Türk askeri mevcudiyetinin hedefinin Kürt heveslerini kırmak olacağını ve Türkler bir kez büyük sayılarla geldiler mi bir daha ayrılmayacaklarını belirtti. Barzani söz konusu belgede 7-8 Ocak 2003 tarihinde MİT, Dışişleri Bakanlığı ve Genelkurmay ile yaptığı görüşmelerde kendisine Kerkük ve Musul'u almak gibi bir niyetimizin olmadığına sizi temin ederiz. Biz sizinle birlikte çalışmak istiyoruz. Irak halkının iradesine saygılıyız. Türkiye ile KDP işbirliği yapmalıdır dendiğini aktarıyor. Kendisinin de Türk makamlarına bağımsız bir Kürt devleti peşinde olmadığının güvencesini verdiğini ifade ediyor. Barzani, ABD'li diplomata Kuzey Irak'ta olası bir Türk askeri varlığının daha büyük sorunlara yol açacağını söylerken böyle bir müdahaleyi asla hoş görmeyeceklerini anlatıyor ve ekliyor. Türk askeri müdahalesi bizim için ölüm kalım meselesidir. Bu bizim Türk hükümranlığı altına girmemiz anlamına gelecektir. Eğer bunun olmasını önleyemezsek ülkeyi terk ederiz. ABD'yi Türkiye'nin müdahale dışında kalması için ikna etmeye çalışan Barzani, 1997 yılında KDP ile KYB arasındaki çatışmaları önlemek adına Türkiye'nin Kuzey Irak'a gönderdiği barış gözlem gücü için şu ifadeleri kullanıyor. Irak Türkmen cephesine eğitip silahlandırmaya çalıştılar, tarihi eserleri alıp götürdüler, uyuşturucu kaçakçılığı yaptılar ve hatta suikast girişimlerinde bulundular. Barzani'nin bu sözlerine karşılık Baş Müsteşar Türkiye'nin Irak'ta rejim değişikliğine destek vermeye karar vermesi durumunda KDP'nin de buna destek vermesini umduklarını söylüyor. Bu belgede Barzani'nin Türk askeri varlığına karşı çıkışındaki ısrar tezkerenin AKP içindeki redçileri hakkında fikir veriyor. PKK hakkında Genelkurmay raporu. 19 Aralık 2003 tarihinde ABD Ankara Büyükelçiliği siyasi müsteşarı John Kunstadter, Eric Edelman'ın onayıyla bir kripto yazdı. Belgeden Türk Dışişleri'nin elçiliğe bir rapor sunduğu ve bunu yaparken iletmemizi Türk Genelkurmay'ı istediği ifadesini kullandığı anlaşılıyor. Genelkurmay raporunun ABD, KDP ve KYB'ye karşı suçlamalar yönelttiğini söyleyebiliriz. Zira rapor söz konusu unsurlar ile PKK'nın arasındaki ilişkileri sorguluyor ve buna somut kanıtlar öne sürüyor. Genelkurmay'ın 18 Aralık 2003 tarihli raporunda şu ifadeler dikkat çekiyor. ABD yetkililerinin istekleri doğrultusunda Dr. Mahmut Osman, Irak Geçici Konsey Üyesi, Kongre Gelin PKK, Irak'taki kolu PÇDK'nın Kürdistan Demokratik Çözüm Partisi yöneticisi olarak görevlendirilmiştir. Genelkurmay tarafından PKK'nın Irak'taki siyasi temsilcisi olarak tanımlanan Mahmut Osman, halen Irak'ta etkili bir isim ve parlamento üyesi. Raporun devamında KYB, Kürdistan Yurtseverler Birliği ve Irak Geçici Konseyi Başkanı Celal Talabani'nin PÇDK'ya verdiği destek ele alınıyor. Buna göre Talabani'nin de oluru ile PÇDK büroları açılırken PKK Irak'taki faaliyetlerini Kerkük'teki PÇDK ofisinden yönetiyor. Genelkurmay PKK'nın bu bölgeden eleman da kazandığını ifade ediyor. Genelkurmay'a göre KYB yöneticileriyle PKK liderlerinden Murat Karayılan 21 Kasım 2003'te Kandil Dağı'nda bir görüşme yaptı. Bu görüşmede şu kararlar alındı. A. Kongre Gel yani PKK ile KYB arasında istihbarat paylaşımı arttırılacak. B. KYB'nin sınır polisleri Kongre Gel yani PKK tarafından desteklenecek. C. Kongre Gel yani PKK, Kandil Dağı Dolakaya ve Kasr hattında İran sınırının güvenliğinden sorumlu olacak. Bu kararları Genelkurmay'ın ciddi bir tehdit ve Kuzey Irak'ta PKK'nın da dahil olduğu yeni bir siyasal yönetimin adımları olarak algıladığı aşikar. Raporda PKK ile KDP arasındaki ilişkiler de ele alınıyor. Yazılanlara göre PKK, KDP'nin Musul tesislerinde bir büro açtı. İlerleyen günlerde ise Bağdat'ta büro açabilmek için KDP'den kendisini desteklemesini istedi. Sonuç olarak 2003 yılının Eylül ayında CIA ve Pentagon üyelerinden oluşan ve başkanlığını Lynn Pasko'nun yaptığı bir heyetin Ankara'ya gelerek Türkiye ile PKK'nın tasfiyesi konusunda anlaştığı haberleri hatırlanırsa bu görüşmelerin somut bir sonuca dönüşemediği görülüyor. MİT ve Genelkurmay'ın da bulunduğu heyet ABD'den verilen sözlerin kağıt üzerinde kalmamasını istemişti. Heyetler arasındaki bu trafiğe Öcalan'ın cevabı, eğer Kürt sorununda adım atılmaz ve benim durumum çözülmezse çatışma kaçınılmaz şeklinde oluyordu. PKK Kongresini engelleyin. 2004 yılının Ocak ayına gelindiğinde Türkiye'nin beklentilerinin daha da arttığı görülüyor. TSK'nın Kuzey Irak konusunda en duyarlı ismi dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un PKK'nın Kuzey Irak'tan tasfiyesi için ABD'den somut adım bekliyoruz açıklaması bugünlerde geldi. KDP yöneticisi Neçirvan Barzani'nin Türk askeri temsilcilerinin Kuzey Irak'tan çıkmaması durumunda zor kullanacaklarını ilan etmesi de. WikiLeaks belgelerine yansıyan 23 Ocak 2004 tarihli ABD Ankara Büyükelçiliği Baş Müsteşarı Robert S. Deutsch imzalı belge yazıldığı tarihten 3 gün önce Genelkurmay Başkanlığı'nın Savunma İşbirliği Ofisi'ne sunduğu bir başka raporu ele alıyor. Genelkurmay'ın sunduğu raporun başlığı PÇDK'nın Kuzey Irak'taki faaliyetleri. Raporu bugün balyoz davasında tutuklu bulunan Kor General Metin Yavuz Yalçın kaleme aldı. Yalçın raporda iki noktada ABD'li yetkililerle istihbarat paylaşımına gidiyor. İlki PÇDK'nın Musul'da yaşayan bazı Arapları, Erbil ve Doğuk'taki Türk irtibat timleri binalarına saldırmaları için eğittiğine dair. Bir intihar bombalaması olasılığının olduğunu söyleyen Yalçın, bunun için binaların fotoğraflarının çekildiği bilgisini de veriyor. İkinci istihbarat ise PÇDK'nın 2004 yılının Ocak ayı sonunda Musul'da bir otelde toplayacağı 3 günlük kongreyi ele alıyor. 285 PKK mensubunun katılacağı kongreye birçok ülkeden örgüt temsilcisinin katılacağı bilgisi veriliyor. Bu belgenin gösterdiği bir durum var ki Türkiye ile ABD etkin bir istihbarat paylaşımı ve buna dayanarak ortak hareket etme konusunda anlaşmış görünüyor. Zira Genelkurmay bu istihbaratı sunduğu Amerikalı makamlardan hem suikastı hem de kongreyi engellemelerini istiyor. Bizzat kendisi hareket etmiyor. Deutsch bu belgeyi ilgili makamlara sunduktan sonra hem kongrenin engellenmesi hem de Türk istihbarat timine saldırı planlayanların yakalanması talebinde bulunuyor. Bunun yanı sıra Kuzey Irak'taki Türk personeline hedef alan terörist eyleme karşı koruma amaçlı adımların atılması önerisini yapıyor. PKK'ya karşı kuvvet kaçınılmaz. 7 Nisan 2004 tarihli belgeyi dönemin Ankara Büyükelçisi Eric Edelman kaleme aldı. Edelman, Kripto'da Irak'taki geçici koalisyon yönetiminin Türk özel timlerinin Irak'tan çekilmesi kararıyla aynı fikirde olduğunu belirtiyor. Ancak Büyükelçi PKK tehdidi ortadan kalkmadan Türk özel timlerinin geri çekilmesinin Türkiye'ye verilen vaatlerin gerçekleştirilmediği şikayetine neden olacağını söylüyor. Türkiye'nin yapacağı bu tür bir eleştiriden kaçınmak için Irak Geçici Yönetim Konseyi'nin PKK'ya karşı açıklama yapması, PKK'nın Irak şehirlerindeki bürolarının kapatılması, ABD'nin atacağı sembolik bir askeri adım gibi seçenekler üzerinde duruyor. Edelman, Türkiye'nin Kuzey Irak'ta özel tim bulundurma gerekçesini şöyle açıklıyor. Türkler KDP, KYB'nin PKK, KGK'ya sempati beslediğine ve örgüte Kuzey Irak'ta bir ölçüde destek olduğuna inanıyorlar. Türk Genelkurmayı'nın Kuzey Irak'ta bağımsız istihbarat toplamaya ve sınırlı bir özel harekat gücüne ihtiyaç duymasının sebebi budur. Edelman, Kürt peşmergelerine sınır gücü üniforması giydirerek görev vermenin Türkiye tarafından şüphe ile karşılanacağını söylüyor. Büyükelçi PKK'ya sempati duyduklarına inanılan peşmergelerin kritik görevlere getirilmesi durumunda Türklerin ABD'nin Kürtleri kayırdığı, Kürtlerin Irak'taki nüfuzunu diğer topluluklardan daha çok desteklediği algısının güçleneceğini söylüyor. Edelman önemli bir tespit daha yapıyor. Gerçekten de Türkiye-Irak sınırını Bağdat tarafından desteklenen peşmergelerden oluşmuş bir güvenlik gücü dürüstçe denetlese dahi sorunların bitmeyeceğini aktarıyor. Büyükelçi PKK'nın Irak-Türkiye arasında çoğu zaman İran'ı transit olarak kullandığını ifade ediyor. Bu durumda ABD kuvvetlerinin de Irak-İran sınırını kontrol etmek durumunda kalacağını anlatıyor. Sonuçta Edelman, PKK ile barış içinde bir arada yaşamanın mümkün olmadığını, PKK'nın sınırı geçmek için bu güçlerle eninde sonunda çatışacağını iddia ediyor. Edelman'a göre PKK'ya karşı kuvvet kullanımı kaçınılmaz. Osman Öcalan ABD'ye yakın. Edelman 6 Ekim 2004 tarihinde bir başka belge kaleme aldı. Edelman bir gün önce görüştüğü Türk Dışişleri Müsteşarı Nebi Şensoy'un kendisine artan PKK eylemlerine rağmen ABD'nin izleyici kalmasının kamuoyunda ABD'ye karşı şüpheleri arttırdığını söylediğini not ediyor. Şensoy ABD'den PKK'ya karşı kamuoyunu tatmin edici eylem beklediklerini Büyükelçi'ye aktarıyor. Belgeye göre Edelman beklentiyi anladıklarını söylerken Türk Genelkurmayı ile istihbarat birleştirme hücresi faaliyetlerinin devam ettiğinin ve etmesi için bir anlaşma yapıldığının altını çiziyor. Büyükelçi ABD'nin PKK'yı havadan izlemesi önerisinin daha önce Türkiye tarafından reddedildiğini, istenirse bunun gerçekleştirilebileceğini hatırlatıyor. Bu redden böyle bir izlemenin doğal olarak PKK ile sınırlı kalmayacağına dair güçlü bir şüphe olduğu anlaşılıyor. Edelman Kripto'da Osman Öcalan'ı yakalamak için yapılan ve başarısız olan ortak girişimi de Şensoy'a hatırlatıyor. Osman Öcalan'ın Nizamettin Taş ve Kani Yılmaz ile birlikte PKK'nın ABD'ye yakın kanadını oluşturduğu, ABD'ye bakış ve liberalleşme konularında PKK ile ters düştüğü ve ayrılarak yeni bir parti kurduğu, PWD, Yurtsever Demokrat Parti hatırlanırsa bu başarısızlıktan ABD bile sorumlu tutulabilir. Zira Öcalan PWD'yi dağıtıp Süleymaniye'de evlenerek ekmek fırını açtıktan sonra dahi Türkiye'ye teslim edilmedi ya da edilemedi. Osman Öcalan'ın PKK içindeyken dahi ABD ile görüşmeler yaptığı hatırlanırsa bu durum siyasi bir tercih gibi görünüyor. Edelman Şensoy'un kendisine somut öneri sunduğunu da Kripto'da belirtiyor. KDP ve KYB'ye PKK'ya desteği kesmesi için baskı yapılması, PKK'nın komuta kademesinin ortadan kaldırılması bu önerilerden bazıları. Şensoy'un ikinci önerinin genelkurmaya ait olduğunu belirttiğini de söyleyelim. 20 Ekim 2004 tarihli belge yaklaşık 10 gün önce gerçekleşen KDP lideri Barzani'nin Ankara'ya ziyaretini ele alıyor. Baş müsteşar Robert Deutsch'un kaleme aldığı belge, Irak müdahalesi sonrasında Barzani'nin elinin güçlendiğini gösteriyor. Barzani bu görüşmede Kerkük bir Kürt şehridir ve Kürtlerin bu şehre dönüş hakkının herhangi bir şekilde kısıtlanmasını kabul etmeyiz mesajını verdiğini baş müsteşara iletiyor. Sorun Kuzey Irak'ta. WikiLeaks kriptolar arasında 1 Ağustos 2006'da Türkiye'nin ABD'ye PKK Kongre Gel örgütüne karşı alınması gereken önlemlere dair değerlendirmesini sunduğu bir belge de var. Genelkurmay'ın Kalep İzzerdin hissedildiği belgede Kuzey Irak'ın örgütün hem askeri hem de lojistik olarak beslendiği bir bölge olduğu anlatılıyor. Şu tespit yapılıyor. Türkiye'ye karşı terör tehdidi Kuzey Irak'taki PKK varlığı sona erdirilmedikçe ortadan kaldırılamaz. Belgede Türkiye ile ABD arasında yapılan pek çok ikili toplantıya rağmen bu tehdidin ortadan kaldırılması konusunda hiçbir sonuç elde edilemediği bilgisi de yer alıyor. Yine belgede Türk tarafının Irak hükümetinin PKK'yı terörist örgüt ilan etmesi yönündeki beklentisi ifade ediliyor. Devamında ABD'li ve Iraklı makamlardan PKK Kongregel'in Irak'taki mevcudiyetine karşı atılması düşünülen adımlardan kamuoyu önünde söz ederken askeri önlemleri dışlayan söylemden uzak durmalıdırlar denilerek hassasiyet de isteniyor. Metinde PKK'ya karşı alınacak somut önlemler de sıralanıyor. Bunlar Türkiye-Irak sınırındaki PKK kamplarının tasfiyesi. PKK'nın patlayıcı temin ettiği iddia edilen Mergaşiş ve Nazdur kamplarının tahrip edilmesi, Murat Karayılan, Duran Kalkan, Mustafa Karasu, Cemil Bayık ve Fehman Hüseyin'in Türkiye'ye teslim edilmesi, PKK kamplarına giden yolların Irak güvenlik güçleri tarafından denetlenmesi, ABD ve Iraklı yetkililerle istihbarat paylaşımı, PKK faaliyetleri için yapılan seyahatlerin önlenmesi şeklinde sıralanıyor. 18. ayrımın sonu. Sayfa 282.